Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, Türkiye neyi konuşuyor? Havayı, seli, Bulgaristan sınırındaki o olağanüstü hareketliliği. Birincisi bu, insan hayatı ve ülkeler arası ilişkilerde karşı tarafa zarar vermeden nasıl kendi suyunu kullanabilirsin? Eskiden Suriye çok bağırırdı, suyu bize vermiyorsunuz diye. Şimdi Bulgaristan'da suyu fazla veriyorsun diye problem çıkabilir. Çünkü bakan ilan etti. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Bölge insanı Bulgaristan'ın yaptığı davalık olması lazım dedi. Bu konuda böyle düşünen araştırmacılar olduğunu da öğrendik. Konuşacağız hem bakanın bu önerisini hem de Hidropolitik Akademi'den Dursun Yıldız'ın söylediklerini dinleyeceğiz. Hem de Edirne'de bu an itibariyle neler yaşanıyor? Osmanlı yadigarı bazı binalarda müthiş su baskını var. Adalet Kasrı, Osmanlı mutfağının o sırada başkent, Osmanlı'nın başkentiyken yemeklerin yapıldığı tarihi bina da sular altında görünüyor. Zaten o Kırkpınar güreşlerinin olduğu yerde sular altında. Bakacağız Edirne'den, öğreneceğiz. Ankara gündeminde salıya özel başlıklar var. Değişmeyen başlıklar. Türkiye öyle bir meseleyi hemen bırakıp diğerine geçmez. Çevik değildir, atak değildir. Başkanlık sistemini tartışıyoruz 20 küsür yıldır. Efendim, o konuda ağır ithamlar var, sert eleştiriler var. Demirtaş diyor ki bu halifelik istiyor aslında, istedikleri başkanlık değil. Yeni bir tartışma. Demirtaş'ın asıl vurgu yapacağımız konuşması ise CHP ile ilgili. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, sen bağımsızlarla girmiştin geçen dönem, şimdi partiyle gireceğim diyorsun. %10'un altında kalıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bölgeden bakanlık şeyler, milletvekillikleri hediye edeceksin. Bu da senin aslında çok büyük yanlışın demişti Kılıçdaroğlu ve CHP'liler. Demirtaş da diyor ki sen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ırkçılarla, kafatasçılarla ittifak yaparken aleni yaptın. Biz öyle şeyler yapmayız. Mahir Çayanlar yapmaz, Kaypak Kayalar yapmaz dedi. Enteresan bir sol tartışma ve sol vurgu oldu. Bakacağız. Onun dışında Davutoğlu ne dedi? Açıkladığı turizmin kaygı veren seyrini değiştirecek bir projesi var. Antalyalıların belki dikkatini çekecek, ilgisini de çekecek. Onlardan söz edeceğiz. Derli toplu vermeye çalışacağız. Yunanistan Başbakanı Tsipras gitti güneyde, Kıbrıs'ta. Türkiye, Türk tarafından da konukları vardı. İşte onlar arasında iki isim, bir milletvekili Kıbrıs'tan Doğuş Derya ve Magosa inisiyatifinden Okan Dağlı'ya soracağız neler oluyor, neler konuştunuz diye. Paralel yapıyla kavga, gürültü ve mücadele, işte o devam ederken Fethullah Gülen pasaportunu sahtecilikle aldı dedik ve Amerika'ya bildirdik diyor iktidar, valilik, bakanlık. Pasaportla ilgili bu beyanı yanlış buluyor Gülen'in avukatları. Biz dava açtık, Danıştay'da sürüyor, niçin böyle yaptınız diye feryat ediyor. Gülen'in de bugün New York Times'ta internet sitesinde çıktı ama yarın da ana gazetede çıkacak Avrupa baskısında. Orada da Gülen diyor ki Allah bunları doğru yola döndürür inşallah diyor. Vatandaşın da gücü buna yeter diyor. Emre Uslu için yakalama kararı var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan Zaman Gazetesi'ne 100 bin liralık dava açtı. O da diyor ki sen nasıl Fuat Avni'nin tweetlerini kullanırsın. Bakacağız paralel hizmet ve iktidar kavgasına. Eski AK Parti milletvekiliydi Feyzi İşbaşaran. Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye otel odasından alındı bir sabah erken saatlerde. Şimdi yargılanmaya başlandı. 6,5 yıl hapsi isteniyor ama dedi ki polisler sabahın köründe geldiğinde telefonumu aldılar ve şarja takacağız dediler. Bir şeyler attılar. Ben o hakaretleri etmedim. Bunları polisler attı ya da benim kavga ettiğim Adnan Hoca'cılar yaptı diyor. Buyurun yeni bir tartışma konusu. Cumhuriyet Gazetesi'nde Utku Çakırözer gitti biliyorsunuz. Murat Sabuncu istifa etti ve orada bir uyumsuzluk var diyordu Cumhuriyet Vakfı. Bu arada 37 yıldır gazeteye yemek veren önemli bir isim Işık Kansu, köşesi de var orada Cumhuriyet'te. İşte onun da iş akti feshedildi ve yollar ayrıldı. Işık Kansu bu konuda konuşmadı. Yayınlanmayan yazısını biliyoruz ama kendisine ulaşacağız. Konuğumuz olacak, kabul etti. Işık Kansu'yu 18 çeyrekte dinleyebilirsiniz. Evet, onun dışında hayatın içinden haberler var. Cengiz Erdil'in sesli dosyası var. Orada da önemli röportajlar var. Hepsi sizinle birlikte olacak. Hemen manşette başlayalım.
Olayların ayrıntısı. Tartışmaların püf noktası. Bugün neyi konuşuyoruz? Neden gündeme geldi? Kim ne diyor? Uzmanlar nasıl yorumluyor? Yarın Türkiye neyi konuşacak? Eksik soru bırakmayan program. Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam saat 17.30'da, tekrarı 24'te. Manşet.
Efendim hemen Edirne'ye ulaşalım. Edirne'de neler oluyor bitiyor bakacağız. Dün tam yayın süresi içinde hem köy muhtarlarıyla da konuşmuştuk. Durumun vahim olduğunu söylüyorlardı. 21'de saat dehşet bir beklenti vardı, kaygı vardı ama çok şükür debi azalıyor. Şu anda hem Tunca'da hem de Meriç'te debilerden düşüş var. Evet, biz şimdi hemen gazeteci arkadaşımız Mehmet Şenol'a ulaşalım. Nasıl geçti gece ve şu andaki durum ne? İyi akşamlar Mehmet, hoş geldin.
İyi akşamlar, hoş bulduk.
Evet, nasıl? Dün korkulan olmadı diyeceğiz, doğru mu diyeceğiz? Bir de ne oluyor şu sıralarda?
Şimdi Edirne'de dün metre küp saniye olarak 2500 metre küp saniye bekleniyordu. Bu da korkulan bir rakamdı ama 2200'ün üzerine çıkmadı. Ve şu anda da su seviyeler düne orada biraz düşüşte. Edirne'nin hemen karşı tarafında bulunan Karaağaç'ta büyük sıkıntı vardı. Birçok ev tahliye edilmişti. Bosna köyü tamamıyla sular altında kalmıştı. Edirne'nin Balkan diye tabir ettiğimiz kısmında, batı kısmında kalan Değirmen Yeni köyde tamamen sular altında. Durum şu anda Edirne'de bu şekilde.
Anladım. Dün de konuşmuştuk biz Değirmen Yeni muhtarıyla. Yani orada durum normale döndü mü, riskli mi orası?
Yok, risk hala devam ediyor. Yani herkes teatr halinde, tüm sivil savunma ekipleri olsun, valilik, özel idare ekipleri, yani bir durum karşısında teyakkuzda bekliyor.
Anladım. Benim de notlarımda geçiyor. 420 kişi Tugay Komutanlığı'na bağlı araçlarla kurtarılmış, AFAD kurtarmış, değil mi? Böyle bir bayağı bir kurtarma. Evet.
Şu anda yani Edirne'den ilk olarak Karaağaç bölgesine giderken Tunca Köprüsü var. Tunca, evet. Köprüsü tam sularla kaplı. Yani normal araçlarla geçmek şu anda mümkün değil. Sadece askeri zırhlı araçlarla ihtiyaç halinde karşı taraftan vatandaşlar naklediliyor. Onun haricinde normal sivil araçların geçişine izin verilmiyor. Hem yasak hem de geçişi mümkün değil zaten.
Orada bir de Adalet Kasrı var. Osmanlı Sarayı'nın başkent döneminden kalma bir mutfak bölümü var. Onlar da sular altında diye biliyoruz.
Evet, şu anda saray içi Er Meydanı dediğimiz, sizin de bildiğiniz gibi her yıl tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı saray içi Er Meydanı tamamıyla sular altında. Tüm o Adalet Kasrı dediğimiz yapı olsun, diğer ağların ve pehlivanların kaideleri tamamen sular altında. Güreş alanı tamamen sular altında. Oraya da geçiş mümkün değil zaten. Çünkü sularla kaplı her yer.
Anladım. Zaten o sel suları o Türk-Yunan sınırında inşa edilen tel örgüleri de yıkmış galiba. Oradan da haberler geliyor Pazar Kule sınır kapısından.
Zaten, onu da not olarak söyleyeyim. Edirne ve Yunanistan'ı birbirine, yani Edirne ile şöyle söyleyeyim.
Türkiye ile Yunanistan'ı.
Pazar Kule ve Kastanya sınır kapısı dediğimiz Türkiye ve Yunanistan'ı birbirine bağlayan sınır kapısı da 10 günlüğüne geçici olarak kapatıldı. Çünkü sular tamamen yolları kapadığı için önlem amaçlı 10 günlük sınır kapısı kapatıldı.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Mehmet Şenol. İyi akşamlar.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar.
Evet, Değirmen Yeni muhtarıyla dün de konuşmuştuk, Sami Bozkoç. Acaba bugün durum nasıl orada? Sami Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Nasıl? Dün böyle bentler örüyordunuz su girmesin, evet, diye köye. Yani, ne oldu?
Suyumuz çekildi, yolumuz açıldı. Avaraz yolu. Şu anda yani bir vatandaş bir rahatladı yani.
Öyle mi? Ha, 21 evet, evet. Saat dün akşam 9'da bir sorun çıkacak diyordunuz. Çıktı
evet,
mı?
Evet evet. Çok büyük beklendi de Karaağaç mevkinde Tatarköy taraflarında sedilen patlamasıyla bizim bu tarafları boşaldı.
Anladım. Hani bir dediniz ya siz dün köye böyle su girerse kötü olur ama girmedi yani.
Evet yani şimdi aşağılarda sedilerin patlamasından dolayı bizde bir boşluk su kayıverdi aşağı kısımlara. Meriç tarafından.
Anladım. Anladım.
Karaağaç bölgesine girmiş işte orada bir set patlatmış. Onların bize çok faydası oldu.
Anladım. Artık tehlike geçti diyebiliyorsunuz öyle mi? Yani daha bir kötü bir şey olmaz.
Şu anda tazelemese yağışlar şu anda düşüşte yani.
Anladım. Peki o zaman geçmiş olsun.
Sağ ol.
İyi akşamlar kolay gelsin.
Sağ ol.
Edirne'nin eski belediye başkanı dün biliyorsunuz o bottan kurtulmuştu, botla alınmıştı. Arkadaşlarım ulaşmaya çalışıyor Hamdi Sevedefçi'ye ama Bakan Veysel Eroğlu bölgede incelemeler yaptı ve başka bir şey söyledi. Bunu tartışacağız bugün. Bulgaristan'ın bu Meriç'le ilgili, Tunca Nehri ile ilgili politikalarında Türkiye'yi düşünmediğini, isteyenin burada dava açma hakkı olduğunu, dava açarsa Bulgaristan'ı Avrupa Birliği ülkesi, üyesi iyi sonuç alınabilir diyor bakan. Neden suçluyor, ne oluyor bir uzmanımız da olacak ama önce Veysel Eroğlu'nun söylediklerine bakalım.
Şu anda tebliğde de azalma başladı. İnşallah sıkıntı olmadan atlatırız diye düşünüyoruz. Tabii burada Bulgaristan hükümetine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle onlar bir takım barajlar yaptı ama barajların işletilmesinde taşkın hacmini bırakmıyorlar maalesef. Bunu defalarca kendilerine söyledik, ikaz ettik. Ama oradaki vatandaşların da sabrı tükendi. Gerekirse Bulgaristan'a bu konuda dava açacaklarını ifade ettiler bir ben Edirne'deyken. Belki bunun yapılması faydalı olur diye düşünüyorum. İnşallah biz bu konuda da B planını uygulayacağız. B planımız var. Yani kendi ülkemizde Çömlekköy Barajı'nı inşa ederek en azından o suları bizim de topraklarımızda bir baraja aktarmak istiyoruz. Fazla zamanlarda yazında onu sulamada kullanmak istiyoruz. Bunu da yapın şeklinde bir talimat verdim.
Evet yani böyle değerli bir su var, felaket yaratacağına enerji de yaratabilir, sulamada da kullanabilirsiniz, pek çok amaçla kullanılabilir. Yıllardır bu yaşanıyor, konuşuluyor, planlarda bile planlama aşamasında diye geçiyor bazı yerlerde. Efendim bu mesele hassas bir mesele, bilen bir isim aradık bulduk, Hidropolitik Akademi'den su politikaları uzmanı Sayın Dursun Yıldız hattımızda. Merhaba Dursun Bey.
Merhaba, iyi akşamlar.
Evet, çok etraflı bir raporunuzu da gördük. Biz onu da çok kıymetli bulduk. Şimdi orada benim anlamadığım şu. Hem Meriç hem Tunca Bulgaristan'dan geliyor. Orada zaten 13 tane de baraj yapılı durumda. Bize geldiğinden itibaren bizi böyle sıkıntıya sokuyor. Bir anladığım su akacağı diye bir baraj. Bir de az önce Sayın Bakan'ın söylediği bir baraj için talimat verdim diyor. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Nedir burada sorun? Neden Bulgaristan'ı dava edelim diyor bakan? Onu da açıklarsanız seviniriz.
Tabii ki. Önce geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten Edirne'de yaşayan vatandaşlarımız Avrupa Birliği sınırları içerisinden gelen ve son 15 senede de sıkça gelmeye başlayan bu taşkınların tehdidi altında yaşamak zorunda kalıyorlar.
Evet.
Aslında sınır aşan nehirlerin üç ülkenin, Yunanistan ve Türkiye'nin ve Bulgaristan'ın birlikte bir yönetim anlayışıyla bu nehirlerin sizin de ifade ettiğiniz gibi bir tehdit olmaktan uzaklaştırılması mümkün.
Hı hı.
Şimdi ne oluyor ya bakalım, ne oldu ya bakalım. Bir kere son dönemde bu taşkınlar çok sıklaştı.
Evet.
Her iki senede bir hem taşkın tekerrür aralıkları daraldı. Yani her iki senede bir Edirne taşkına maruz Doğru. kalmak zorunda olan bir durum, bir kent haline geldi. Hem de taşkında gelen debinin miktarı arttı. Şimdi burada alınması gereken önlem, Sayın Bakan'ın bugün ifade ettiği gibi mansapta, yani barajın yapılmasının en zor olduğu bölgede, düz bir alanda alınması gereken önlemin maliyeti çok yüksek. Ve bu da mühendisçe bir yaklaşım hiçbir zaman olmaz. Aslında yapılması gereken şey taşkının olası dönemlerini erken uyarı sistemleriyle tespit edip buralarda yukarı havzalarda, yani dağlık bölgelerde, Bulgaristan'ın üst bölgelerinde, üst havzalarında taşkını barajlarda yeterli hacim bırakarak oralarda tutup taşmayacak kadar suyu aşağıya vermektir. Ancak Türkiye bunda başarılı olamadı. Bulgaristan'a bunu defalarca ifade etmesine rağmen...
Yapmam mı diyor Bulgaristan? Ne diyor yani? Milli menfaatine aykırı mı? Neden yapmıyor?
Şimdi Bulgaristan'ın bu konuda önlem almamasının temel iki nedeni var. Bir tanesi, burada yapılacak olan işlemlerin barajların seviyelerini yükseltmek zorunda kalması nedeniyle bir maliyeti çıkacak Bulgaristan'a. İkincisi de Bulgaristan 1994 yılından itibaren bu barajları, elektrik enerjisi üretecek olan barajları özelleştirdiği için enerji üretimi konusunda Bulgaristan'ın barajı özelleştirdiği şirketler pek istekli davranmıyorlar. Yani barajdaki seviyeyi düşük tutmaya yanaşmıyorlar. Bu enerji kaybı anlamına geliyor, yani üretim kaybı anlamına geliyor. Ama bu durumda Türkiye ve Yunanistan'da çok büyük zararlara uğruyor. Bir örnek verelim. 2006 yılında Yunanistan'ın ve Türkiye'nin uğradığı taşkın zararları 100'er milyon eurodan 200 milyon euro. Evet. 200 milyon euroluk elektrik enerjisi üretemeyeceğine göre Bulgaristan o dönemde, o bölgede, evet, o zaman bir fayda maliyet analizi yaptığımızda Bulgaristan'ın bu enerji üretiminden biraz imtina edip bu taşkın öteleyecek şekilde barajları işletmesi mümkün. Ama uzak duruluyor. Uzak. Diğer taraftan alınması gereken bir önlem daha var. Yunanistan'ın özellikle Meriç'in olduğu bu üç tane nehrin birleştiği Edirne noktasında Meriç'in nehir yatağı düzenlemesi yapılarak nehir yatağının genişletilmesi. Buna da Yunanistan yanaşmıyor. Otomatikman bu üç ülkenin bir araya gelip bu konuyu bir yönetim anlayışı içerisinde ortaklaşa çözme noktasında bir ilerleme sağlanamıyor.
Peki ama Türkiye'de olsaydı, çok özür dilerim, Türkiye'de de olsaydı biz de çok özelleştirdik. Bizdeki firmalar da aynı şeyi yapardı herhalde üçüncü ülke için. Yani bizim canımız yanıyor diye söylüyoruz ama doğru mu? Bu biraz da yani bu sistemin, kapitalizmin şeyi, zorunlu sonucu.
Evet, geliyoruz zaten. Burada insan hayatı mı, doğal çevrenin korunması mı, yoksa kar maksimizasyonu mu ikilemine, paradoksuna giriyoruz. İşte burada ortaya çıkan karın maksimize edilmesi oluyor. Ama ülkelerin yapabilecekleri de var. Neden? Aslında zorunlular. Hı hı. Çünkü Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin bir yönergesi var. 2007 tarihinde. Evet. Ve bu sel risklerinin değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin yönerge. İşte bu yönerge Edirne taşkınları ile ilgili olabilecek maddeleri bu yönergenin taşkın zararlarının tazmini konusunda Bulgaristan'a bazı sorumluluklar yüklüyor.
Bakan Bey de onun için mi diyor, dava açabilirsiniz, iyi olur diyor.
Gayet tabii. Ondan. Gayet tabii. Bu durumda yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne haklarını aramak için orada milyonlarca dolar veya euro zarar gören çiftçilerimizin ve bu zararı her iki senede bir görme durumunda kalan çiftçilerimizin mutlaka bir hukuki hakkının doğmuş olması, anladım, gerekiyor.
Peki böyle örnek bir dava var mı Dursun Bey? Daha önce iki ülke arasında böyle bir şey olmuş, dava açılmış, kazanılmış gibi geçmişte var mı bir örneği acaba?
Hayır. Aslında böyle bir davaya konunun gitmemesi için her iki ülkenin uluslararası politikalarının karar vericileri oldukça sakin davrandılar. Ama artık Sayın Bakan bugün söylemek zorunda kaldı. Ve dedi ki yani biz de çiftçilerimizin artık taleplerini şey yapamıyoruz, evet, bu konuda engelleyemiyoruz onların bu düşüncelerini. Bu dava açma haklarının olduğunu bize ilettiler. Yani bu anlamda en azından bu konu belki Bulgaristan'ın konuya biraz daha dikkatli yaklaşmasına vesile olur diye bir açıklama yaptı. Aslında doğru, bu üç ülkenin iki tanesi, Bulgaristan ve Yunanistan, Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği üyesi bu iki ülke zaten bu nehirleri ortaklaşa yönetebilmek için ortak bir havza planı yapmak zorundalar. Ve o havza planının da gereğini uygulamak zorundalar. Burada Avrupa Birliği'nin başka alanlara bir takım konularda verdiği dersleri kendisinin çok çalışmadığı çıkıyor ortaya. Bu anlamda bizim de Bulgaristan'la olan ilişkilerimiz biraz daha olması gereken seviyeden geriye düşüyor. Zaten Rusya ile en son yapılan bir anlaşma, Türk hattı anlaşması da Bulgaristan'dan geçmesi gereken hattın Türkiye üzerinden geçmesi yönünde gerçekleşti ki Türkiye bu durumda Avrupa ile olan ilişkilerini, komşularıyla olan ilişkilerini biraz daha dikkatli olarak değerlendirip başka alanlarda politika arayışlarına girmek zorunda kalıyor.
Önemli. Peki Sayın Dursun Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. Hidropolitik Akademi Su Politikaları uzmanı, bir gün zaman ayıracağız. Sizin çalışmalarınızı daha etraflıca da kamuoyuna duyuracağız. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet, Edirne'nin eski belediye başkanı, yıllarını verdiği kente Hamdi Sedefçi şimdi telefon attığımızda. Merhaba, iyi akşamlar Hamdi Bey.
Efendim, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, Dursun Bey'i de dinledik. Hakikaten konunun uzmanı, güzel de özetledi. Evet. Evet. Siz de 3 dönem mi 4 dönem mi yapmıştınız?
4 dönem.
4 dönem. Dönem. Az değil. Evet. Az değil. Orada bu belayla karşılaştınız.
Evet,
orada
evet, çok yaşayalım. Evet.
Çözüme dönük ne yapılması şimdi, lazım? Ne o, ne eksik var?
Dursun Bey'e katılıyorum. Ben de ilaveler yapmak istiyorum.
Evet.
Şimdi Meriç Nehri Bulgaristan'dan doğup Enez'den denize dökülüyor.
Evet.
Arda Yunanistan'a doğuyor. Yine Meriç'te Edirne'ye birleşerek Tunceli'yle beraber Enez'e dökülüyor. Şimdi buradaki olay şu. Nasıl Tuna Nehri'ni ta Almanya'dan doğup da Karadeniz'e kadar gelen nehri,
evet,
ülkeler ortaklaşa düzenlemişlerse, yatağı temizlemişlerse, yatağı derinleştirerek orada gemi seferleri bile yapmışlarsa,
burada da olması
taşkın,
lazım.
Taşkın olmuyorsa, bu bana göre taşkın olmuyorsa, Meriç Nehri'nin taşkınla her sene yaşanması bana göre, açık konuşuyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Yunanistan'ın devletinin, hükümetinin ve Bulgaristan Cumhuriyeti hükümetlerinin bana göre eksiklerinden kaynaklanıyor.
Evet.
İşbirliği yapmamasına karar.
Peki Ankara bu konuda hassas mı? Yani Ankara, bakın, Ankara bakın, bastırmıyor
bakın,
mu?
Şimdi bakın, rica ederim Bakan Bey, dağ başın diyorsa ayıptır ya. Bakın ayıptır. Koca bakan olmuşsun.
Yok, açın demiyor da yani açmak istiyorlar.
Neyse. Baba olmaz böyle şey. Devlet olmaz. Olarak sen bu işi, hükümet olarak bir şey yapamıyorsan, vatandaş Ahmet Efendi ne yapacak ki?
Evet.
Hamdi Sedefçi ne yapacak ki ya sonuçta? Hani sen de hükümet olarak masayı vuramıyorsan, bakın arkadaşlar şu var. Dursun Bey çok şey doğru söyledi. Ben ilave yapmak istiyorum.
Evet.
Bakın ben 2 sene önce gittim Bulgaristan'a. En fazla mağdur olan insan Edirne Belediyesi bu konuda. Ve çiftçilerimiz mağdur oluyor. İlerin şu an 24 tane mahallesi var. Yani 24 tane mahallemin 24 tane mahallemin bir tanesi Karaç Mahallesi haricinde 23 tane mahallemizde bizim su baskını, sel baskını riski yok.
Evet.
Bir tek Karaç Mahallesi'nde gözaltına aldığımız bölgede ufak bir kısmına 5-10 tane eve su baskını zarar verebiliyor. Buradaki asıl zarar gören üreticimiz, çiftçilerimiz. Niye kenarındaki işte benim gibi ev olup da orada yaşayanlar da mağdur oluyor. Bakın buradaki tek unsur şu. Yunanistan, Bulgaristan pardon, benim bahsettiğim Dursun Bey, barajları özelleştirilmiş yıllar evvelsinde. Barajlar eski. Şimdi bakın teknoloji gelişti. Barajın bir sap haddi vardır. Alacağı su miktarı vardır. Bu su miktarını baraj alır. Sabahını doldurur. Enerji üretir. Enerjide en üstten düşen enerji daha ucuza maliyeti vardır. Ben de inşaat mühendisiyim. En üstten düşen suda enerji üretimi ucuz olduğundan, Bulgaristan da özelleştirdiği barajlara seyirci kaldığından ve Bulgaristan'daki barajları işleten firmalar da baraj doluyken, sağlık doluyken meteorolojiye göre 10 gün sonra yağmur yağacağı bilindiği halde, bu yağmurla da baraja belli bir tahsil geleceği bildiği halde, o 10 gün zarfında yağmur yağacak kadar süre işin içerisinde her gün barajı parça parça azaltarak belli miktar boşaltmıyor. Gelecek olan yağmur suyuna yaraşmıyor. Ne yapıyor Bulgaristan'ın etkileri? Barajı sabah dolutuyor. Gelen yağmur suyunu artık su olarak da en üstten enerji üretmek kullanıyor. Enerji üretecekse 10 sente 5 sent üretiyor.
Doğru. Ama demek sonunda Edirne'yi...
Ama izin verin. Ben görüştüm 2 sene önce GERT Partisi yetkililerinle. Büyükelçiliğe görüştüm, orada gittim Bulgaristan'a. Parlamento'ya gittim. Araştırdım ben. 5-6 tane barajdaki, bakın bu sel baskınından, artık sudan üretilen enerjiden kazanç ne biliyor musunuz?
Evet.
Toplam 1 milyon dolar.
Hı hı.
1 milyon dolarlık bir kazanç için şu firmalar, bu şirketler, özel firmalar, barajı çalıştıran firmalar, bu artık suyu kullanıyor ve 1 milyon dolar kar etmek için de bu yıllarca, 15-20 yıldan beri de hem Bulgaristan'da insanlar ölüyor. Orada geçen sene biliyorsun, insan öldü. Allah rahmet eylesin. Yunanistan perişan oluyor. Edirne sanki sellere maruz kalan bir şehir gibi yatırımcının gelmediği bir şehir haline geliyor. Kötü lanse ediliyor. Herkes zarar ediyor. Bunu aslan gibi Sayın Mezunoğlu, Sayın Bakanımız, ya hükümet yetkililerimiz giderler ki görüşürler Bulgaristan'la. Bu işi yedirler, incelerler. Hı hı. Sonuçta Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye bu iş ortak proje yapar. AB'den destek, katkı alırlar. Olay çözülür.
Anladım.
Yalnız taşkın değil. Sivrisinek üreten bir menba şu anda bizim nehirlerimiz. Biz yaz aylarında bütün bu bölge, Meriç Devralısı kıyısı, Tunca, Arda bölgesi sinekten mahvoluyor insanlarımız. Hı hı. Ama bu iki tane konuda hem sivrisinek üretim konusunda bu nehirlerimizin hem taşım konusunda ta tepeden başlayıp doğduğu yerden başlayıp nehir battı denize döküldüğü yere kadar gittiği yere kadar bu yatak imizlenmeli, derinleştirilmeli, kanallar altına ve üst tarafına ve eşit kanallar yapılmalı ve kanallardan nehrin suyu sonrasında dökülmeli.
Anladım.
Hatta gemi taşımacılığı yapılabilme şansının sağlanmalı. Bu Akdeniz yolu birdir. Bunu yapmak imkanı şansı var da tabii büyük para gerektiren bir projedir bu. Bu şekilde anladım. Hem sivrisinekleri önlemiş olursunuz hem de bu taşların önüne geçerek ticari amaçlı da burasını su yolunu kullanma şansına kavuşursunuz.
Olay peki. Budur.
Hani burada bütün mesele hükümetleri korkuda girip
anladım.
Bulgaristan'a baskı yapmasını sağlanmasıdır net olay. İki, Sokaca Barajı Edirne'ye baskınları engellemez.
Anladım.
Edirne'de baraj yapma şansı olan bir yer Sokaca Barajı'dır. Onda büyük kısmı dolu su alanı biriktiren kısmı Bulgar'da kalacağı için de sıkıntı yaşanmaktadır şu anda. Ve o yalnız enerji üretmektir. Sulama için kullanılabilir ama taşları önleme şansı yoktur Tunca Barajı'nın, Sokaca Barajı'nın. Biz ancak dedim ki ortak projeyle Nevitan temizlenmesi doğduğu yerden döküldüğü yere kadar etrafının betonla orasının bir sistem kurulması, nehir kumunun, gelen kumun tümünün denize aktarılması ve birikmemesinin sağlanması ve taşın gemi tarafı aşılması arası mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
Anladım. Sayın Hamdi Sedefçi çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun, iyi akşamlar. Sağ olun.
Başarılar, kolay gelsin.
Ankara gündemi.
Evet, Ankara'da birkaç başlık var tabii tartışılan güvenlik, iç güvenlik meselesi dediler, iç güvenlik paketi dediler, öyle bir paket gelecek genel kurula yarın. Orada sapana 2 yıl, silaha 1 yıl başlıkları var. Efkan Ağlar dedi ki hayır, öyle bir şey olur mu? Yani mancınık gibi gelip bir şey atmak isterse bu cezayı vereceğiz. Silahla aynı cezayı alacak. Kara propaganda yapılıyor dedi. Ama Devlet Bahçeli bile eğer bu geçerse polis devleti olacak ve Türkiye çok acılar yaşayacak dedi. Zaten Demirtaş da buna biz direneceğiz, geçişine izin vermeyeceğiz dedi. Demirtaş'ın, HDP eş başkanı Demirtaş'ın çok ilginç bir polemiğin de kaynağı olduğunu söyleyelim. Aslında kendisi başlatmadı ama bu sözleriyle yarın da önemli bir yeni madde çıkacak ortaya. Seçimlere şurada 125 gün kala. Efendim nedir o? Diyor ki Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi bizi bağımsız olarak değil de parti olarak seçime girdiğimiz için eleştiriyor. Karanlık kapılarda arkasında bir şeyler yaptın diyor. Bizi ahlaksızlıkla suçluyor. Böyle bir şey yok deyip CHP'ye açtı ağzını, gömdü ne derler, kapattı gözünü, yumdu gözünü derler. Öyle bir şey söylüyor. Bakın siz de hak vereceksiniz.
Efendim, AKP ile kapalı kapılar ardında anlaşmışız. O yüzden parti olarak seçime girip baraj altında kalacağız. AKP'ye milletvekilliği hediye edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, ikimizin odasının arasında 20 metre var parlamentoda. Buyurun gel bir kahvemi iç. Size anlatalım. Düşüncemizi, projemizi anlatalım. Dedikoduyla siyaset yapılmaz. Yakışmaz. Bir dedikodudan yola çıkarak ana muhalefet partisi siyasetini oluşturamaz. Ayıptır. Sizi destekleyen o milyonlara yazıktır. Buyurun gelin anlatalım. Kim kimi nerede satmış konuşalım. Mesela yerel seçimde kim kimle sağcılarla, ırkçılarla anlaşma yaptı konuşalım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim kiminle pazarlık yaptı, kim kiminle anlaşma yaptı. Öyle gizli saklı da değil. Yaptınız işte. Gidip MHP ile ortak aday çıkardınız. Bunu alaren yapmış, açık açık yapmış bir parti şimdi bir dedikoduyla bizi AKP ile pazarlık yapmış, anlaşmış gibi göstererek kafa karıştırmaya çalışıyor. Ya siz öyle gizli saklı değil ya. Açıkça yaptınız işbirliğini. Gericilerle, ırkçılarla, milliyetçilerle yapmadınız mı? Bunun hesabını vermiyorlar. Bugüne kadar direnişle, onurlu duruşuyla bedel ödeye ödeye bugünlere gelmiş HDP'yi pazarlık yapmakla kapalı kapılar ardında kirli ucuz tuzaklarla suçluyorlar. Ayıptır. Bizi tanımak isteyenler, tanımayanlar bir kez daha geçmişimize baksınlar. Mazlum Doğan pazarlık yapmış mı baksınlar. Kaypak Kayak pazarlık yapmış mı baksınlar. Mahir Çayan yapmış mı? Deniz Gezmiş yapmış mı baksınlar.
Evet, Demirtaş eski solun önemli portrelerini de sıralayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne soldan bir kroşe vurdu diye desek yeri herhalde. Seçimlere az kaldı, dediğimiz gibi işte hem çözüm süreciyle bağlantılı olarak iktidar partisiyle HDP'nin bir şeyi var, ittifak hali var ve müzakere hali var. Birbirlerini eleştiriyorlar ama sonuçta önemli bir hedef çözüm orada yürüyor iş. Ama %10 barajını isteyen bir cumhurbaşkanlığı performansı da ortada olan bir partinin %10'u böyle bir kamplaşmış seçmen mozaiği içinde almaması düşünülemez diyorum ben. Sanki %10'a ulaşmasını sağlayacak emanet oylarıyla bu oranı yakalayacak ve yani Güneydoğu'daki o milletvekillerini İktidar Partisi'ne vermeden de mecliste temsil edilecek gibi geliyor kimi iyimserlere benim gibi. Peki Demirtaş'ın bir de başkanlıkla ilgili ağır sözleri var. Başka bir bakış açısıyla söylediği için kayda değer bulduk. Hani burası TRT olmadığı için biz sırayı farklı başlattık. Ama gerçekten hak vereceksiniz. Bakın ne diyor başkanlık tartışmalarıyla ilgili.
Hilafet demek istiyor, halifelik demek istiyor da diyemiyor. Başkanlık diye bir isim koymuş. Bunun karşılığı da yok yani. Türkiye'deki şu anda anayasada başkanlık sistemini yaz desen yazamazlar. Bilmiyor da. İşte bu haliyle bütün ülkedeki hukuksuzluğun başı haline gelmiş durumda. Ülkenin cumhurbaşkanı anayasayı takmayan, tanımayan bir çalışma yürütüyor. Seçim meydanlarında o istiyor. Hani yemin ettin tarafsız cumhurbaşkanı? Hani bütün siyasi partilere, hani bütün halkın 77 milyonun cumhurbaşkanı olacaktın?
Evet, gelelim diğer partiden yükselecek sözlere. Efendim Kılıçdaroğlu, o da başkanlık meselesinde Cumhurbaşkanı'na bir sabah gazetesinin başlığını gündeme getirerek enteresan bir yaklaşım sergiliyor. Sabahın o başlığını hatırlayacaksınız, zaten Kılıçdaroğlu da söylüyor, dinliyoruz.
Havuz medyası bu konuda çok iyi bir başlık attı. Yürütme başkanlığa bağlanacak diyor. Zaten hissediyor. Yürütme işini oraya bağlayacaksın. Başka nereye bağlayacaksın sen? Oraya çıktı. Yürütme işini yapamıyor. Nasıl yapılacak? Başkanlık modeli gelecek. Kendi istediği başkanlık modeli olacak. Diktatörlük sistemi olacak. Yürütme işleri de artık oraya bağlanacak. Ben onun neleri yürüttüğünü gayet iyi biliyorum.
Evet, gelelim Devlet Bahçeli'ye. Devlet Bahçeli de başkanlık tartışmasında bakın Erdoğan'a nasıl yüklendi.
Peki Erdoğan devletin başı mıdır? Yoksa AKP'nin fiili eş başkanı mıdır? Kendine cumhurbaşkanı diyen bir şahıs nasıl olur da Kırşehir'de ve TÜMSİAD Genel Kurulu'nda bir siyasi parti lehine oy istemiştir? Böyle bir dünya nerede vardır? Erdoğan'ın meselesi millet değildir. Varsa da yoksa da derdi koltuk, asal gayesi başkan olabilmektir ve bu yolla anayasal sınırlarını kat be kat aşmıştır.
Evet, bu tartışmalara tabii ki Davutoğlu da karşılık verdi. Hiç böyle bir şey yok dedi. Başkanlık meselesinde sükunet istedi, halk karar verir dedi. Ama Türkiye'de turizm gelirlerini azaltacak bir meseleyle ilgili aldığı kararı açıkladı. Antalyalı dinleyenlerimiz için de özel önemi var. Evet, bağımsız devletler topluluğundan ekonomik kriz nedeniyle gelmesi azalacak turistlerin, onu önlemeye dönük. Bir de İran da bunun içinde. Bakın Davutoğlu'nun yeni turizm doping planı.
Bu kritik yılda iki alanda destekleme kararı aldık. Birincisi, önümüzdeki iki ay içinde seyahat acentaların organizasyonuyla bu ülkelerden Türkiye'ye gelen her yolcu uçağına ek yakıt desteği vereceğiz. Her uçak için $6,000 yakıt desteği vereceğiz. Dolayısıyla şimdiden uçuş iptalleri ya da rezervasyon iptallerinin önüne geçeceğiz. Tur acentalarının, seyahat acentalarının yükünü hafifletmiş olacağız ve herhangi bir iptali de engellemeye çalışacağız. Bunu da destekleme ve fiyat istikrar fonundan bu kaynağı karşılayacağız. İkincisi, tur operatörlerine hazine destekli kredi kefaleti sağlayacağız. Bu da kredi garanti fonuyla sağlanacak ve tur operatörlerine bu ülkelere çalışan tur operatörlerine dönük olarak da ciddi bir kredi imkanı sağlayacağız.
Gözden kaçmasın.
Evet, dün aktarmıştık size Yunanistan'ın başbakanı Alexis Tsipras adaya geldi. Kıbrıs'ta, güneyde demeçlerini dinledik, mesajlarını dinledik. Daha sonra biz yayına hazırlanırken de Türk tarafından, kuzey tarafından gelen konukları vardı. Onlarla görüştü. Şimdi hızlıca adaya tekrar gidiyoruz. Doğuş Derya attığımızda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar.
Sağ olun. Efendim siz aynı zamanda parlamentoda sandalyeniz var. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Birleşik Güçler milletvekilisiniz. Bu sıfatınızın önemi ortada. Peki orada diyalog hali oldu mu? Yaklaşımını değişik buldunuz mu diğer Yunan başbakanlarından? Bu adımı önemsiyor musunuz?
Her şeyden önce oldukça olumlu, sıcak ve samimi bir görüşme oldu. İki toplumlu veya çok dilli gruplar diyebileceğimiz ve Adana'nın federal bir çatı altında birleşmesi için çaba gösteren örgütleri kabul etti. İki bölgeli, iki toplumlu BM parametreleri çerçevesinde kurulacak bir federal çözüm doğrultusunda çaba gösterdiklerini, zaten bu görüşmenin de ortaya koyacağı iyi niyet ve iradenin göstergesi olduğunu, kendisinin de Adana'nın bölünmesinden yaklaşık 8 gün sonra doğduğunu ve aslında Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünün çok uzun süredir devam ettiğinin de bir göstergesi olduğunu bunun söyledi. Hmm. Ve artık birleşme zamanı gelmiştir. Ortak geleceği birlikte kuracağız dedi. Sonra da oldukça kibar bir biçimde hepimizi teker teker dinledi. Nasıl çalışmalar yaptığımızı, ne düşündüğümüzü. Bence oldukça pozitif ve gelecek açısından umut verici bir görüşmeydi.
Anladım. Kuzey'de peki bakışta genel olarak toplumun hassasiyetlerini takip edersiniz diye soruyorum bu soruyu. Medyanın yaklaşımı nasıl? Yani farklı bir ses ve barış için bir umut gibi görünüyor mu Tsipras, yoksa aynısı gibi mi geliyor vatandaşlara?
Yani oldukça umutlu ve Tsipras'ın yapacaklarından beklentisi yüksek olan insanlar da var. Öteki taraftan temkinli yaklaşıp bir daha hayal kırıklığı yaşar mıyız acaba? Acaba gerçekten bir umut mu diye soru soranlar da var mutlaka. Biliyorsunuz şu anda Yunanistan'ın içinden geçtiği ekonomik süreç elbette ki Tsipras'ın öncelikle Yunanistan'a ve Eurozone'da kalarak aslında yeniden bir müzakere sürecine girerek kendi ekonomisini düzeltmek üzere yapacağı girişimlerdir öncelikli alanı, ama Kıbrıs konusunda da zaten başbakan olmadan önce de yani 2003-2004 yıllarında gerek anlam planı sürecine verdiği destek, gerekse iki toplumlu toplantılara katılıp kendi politik pozisyonunu barış doğrultusunda koyması elbette ki onu daha önceki Yunanistan başbakanlarından bence ayırıyor. Ama biliyorsunuz Güney Kıbrıs'la Yunanistan ilişkisi her zaman da bir diplomatik adap içerisinde olmuştur. Yani Güney Kıbrıs'ın karar alma süreçlerine çok fazla müdahil olan veya müdahale eden bir ana vatan pozisyonunda değildir Yunanistan. Hmm. Tarihsel ilişkileri dolayısıyla elbette ki müzakere ederler, istişare ederler, ama bilfiil Güney Kıbrıs'ta alınan karar alma süreçlerine müdahale eden bir pozisyonda değildir. Dolayısıyla her halükarda zaten burada Kıbrıslıların yürüteceği müzakere sürecinden çıkacak olan şeyler vardır. Ben böyle bir başbakan olmasının Yunanistan'ın bizim açımızdan bir avantaj olduğunu düşünüyorum tabii ki.
Doğru. Yani anlam planına verdiği desteği hatırlatmanız çok önemli. Düşünebiliyor musunuz? Bu iktidar döneminde böyle bir oylama olsaydı belki Atina'nın etkisi daha hissedilir olurdu. Yani anlam planının kabulü ve belki iki toplumun daha barış içinde yaşamasına zemin hazırlanırdı diye bir yorum yapılabilir herhalde.
Kesinlikle buna katılıyorum, ama şu anda da ben hani müzakere süreci biraz kuvvet politikalarından dolayı kesintiye uğramış olsa da yeniden başlayacak diye bir umut içerisindeyim ve bu süreç başladığı zaman hem Sayın Davutoğlu'yla yani Türk-Yunan ilişkileri bağlamında Tsipras'ın yürüteceği diyaloğun önemli olduğunu düşünüyorum. Hem de böyle bir Yunan başbakanının Kıbrıs'a zaman zaman etki edebileceği noktalarda iki toplum açısından da bir avantaj olduğunu düşünüyorum.
Doğru. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Doğuş Derya'ya. Kendisi Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Birleşik Güçler Milletvekili Kuzey Kıbrıs'tan son gelişmeleri öğrenmiş olduk. Sağ olun, iyi akşamlar efendim.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Tanıklara Türk Ceza Kanunu'nun
bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra
hukuk ve adalet.
Evet, hukuk ve adalette biraz da bu paralel yapı, hizmet hareketi, cemaatle iktidar arasındaki bu kavganın uzantısında olan meselelere bakalım hızlıca. Efendim, Anadolu Ajansı geçti bu haberi, daha sonra çok tartışıldı. Şöyle diyor, demişti ki Anadolu Ajansı, şöyle diyor: Gülen'in pasaportunun iptal edildiği Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirildi. Çünkü orada kalıyor. Gülen yalan beyanda bulundu. Bu pasaport da size geldi ama biz onu iptal ettik. Çünkü Erzurum'da şöyle şöyle uygun olmayan şartlarda almış. Biz bunu bildirmek istedik. Zaten iadesiyle ilgili işlemler de gelecek daha sonra diyor. Bunun arkasından hemen avukatı açıklama yaptı. Nurullah Albayrak dedi ki böyle değil. Çünkü biz bu Erzurum valinin iptal kararını mahkemesine taşıdık. Mahkemesi, Erzurum'daki idare mahkemesine götürüldük. Bu işlemi kaldırdı. Onlar temyiz ettiler. Şu anda Danıştay'da, henüz netlik yok. Bunu böyle söylemeleri hoş değil. Peki Gülen, tabii Amerika'da Erdoğan da dedi ya, bizim en azından deport edilsin, çıkartılsın ülkeden. Bizim madem stratejik ortağımızsın, bunu böyle yap diye Amerika'ya bir mesaj yolladı, Washington'a. İşte Fethullah Gülen de bugün internet sitesinde kısmen yayınlandı. New York Times'a yazmış bir yazı. Diyor ki Türkiye'nin erozyona uğrayan demokrasi başlığıyla veriliyor. Çok duyacaksınız bu yazının satır aralarını. Yani çeşitli iktidara yakın medyada yer alacak. Cumhurbaşkanından, başbakanından herkes bunu konuda cımbızlanacak bazı ifadeler. Şöyle diyor: ben dahil birçok hizmet üyesi bir dönem iktidar partisinin politikalarını destekledik. Bunun içinde Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin başlatılması da var. O dönemki desteğimiz ilkelere dayanıyordu, tıpkı bugünkü eleştirilerimiz gibi diyor. Sonra da diyor ki yolsuzluk iddiaları ve hükümetin otoriterleşmesi ile ilgili demokratik ifade hakkını kullandığımız için bir cadı avının kurbanı olduk. Sonunda belki de kıyameti kopartacak Ankara'da. Türkiye şu anda demokrasi ve insan haklarının neredeyse rafa kaldırıldığı bir noktaya geldi. Umuyor ve dua ediyorum ki iktidardakiler şu anki baskıcı gidişatı tersine çevirirler. Geçmişte Türk insanı demokrasi yolundan sapan liderleri kabul etmedi. Umarım ülkelerin geleceklerini kurtarmak için yasal ve demokratik haklarını kullanırlar. Bu da seçimler için bir mesaj derse iktidar sahipleri herhalde haklı olurlar. Çünkü geleceği kurtarmak için yasal ve demokratik hakkınızı kullanın diyor. Eskiden böyle net bir şey söylemezdi. Yani bunlara oy vermeyin lafı var burada. Emre Uslu Amerika'da, o da Erdoğan'a tweetle hakaret, yazıyla hakaretten hakkında yakalama kararı çıkarıldı. O da cevap veriyor. Diyor ki ben buradayım zaten, yazın Amerika alsın ifademi, yollasın, yakalanması nedir bu diyor. Yazısı da 21.11.2013'te çıkmış. Toptan kapatın diyor. Bu dershanelerin kapatılmasıyla ilgili meselelerde Erdoğan ismi yok. Ama hep onu ima ederek diyor ki işte bu ülkede okullar yolsuzluğun ve hırsızlığın kutsal bir yaşama biçimi olduğunu öğretiyorsa, bu ülkede okullar bilmem ne bilmem ne, işte bu da suçlu görülmüş. Bir de son not, Feyzi İşbaşaran efendim, o da Erdoğan'a ağır hakaretler içeren tweet attı diye gözaltına alındı. Bir süre tutuklu kaldı. Davası bugün başladı. 6,5 yıl hapsi isteniyor. Ama o da müthiş bir savunmayla çıktı. Diyor ki ya ben bu telefonu geldiler aldılar 5.30'da otelde benim elimden, sonra kimin polisisiniz dedim, biz Erdoğan'ın polisiyiz dediler, ben de siz devletin polisi olun böyle şey olur mu dedim, sonra benim telefon kayboldu, onlar attı o tweet'i, ya da Adnan Oktar ve müritleri tarafından, Adnan Hoca'cılar benimle kavga ediyor, onlar bu tweet'i attı, ben Cumhurbaşkanı nedir bilirim, Ankara siyasetini bilirim, böyle bir saçmalık yapmam deyip çok enteresan hakikaten, ben böyle bir şey yapmadım dedi. Şimdi bilirkişi araştıracak, o mu yaptı, o başkası mı yaptı, ortaya çıkacak, yargılamada devam edecek.
Medya günlüğü.
Evet efendim, Cumhuriyet'le ilgili gelişmeleri de süremiz, aklımız el verdiği sürece sizlere aktarmayı görev biliyoruz. Cumhuriyet'te en son Utku Çakır Özer ayrıldı. İşte Murat Sabuncu daha merkez medyada çalışmış bir isimdi. O da kısa süre önce istifa etti. Bu olayla bağlantılı. Oraları çok net değil. Daha bilmiyoruz ama gazeteci olarak ilk gözümüzü açtığımızda da ismini iyi bildiğimiz Ankara'da gazetecilik yaparken Işık Kansu hakikaten örnek tavırları, yaklaşımı, etik çerçevesiyle çok özel bir gazeteci olduğunu biliyoruz. Işık Kansu'nun da Cumhuriyet'te bir köşesi var, 37 yılını vermiş. Orada işte bir şeyler oldu, hatlar karıştı. Işık Kansu artık Cumhuriyet'te değil. Neden öyle? Ben tabii bizi 700 programdır izleyenler bilirler. Hani buralardan böyle başlık çıkarıp kargaşa çıkaracak bir halimiz yok da ne olduğunu anlamak isteyeceğiz. Işık Kansu da attığımızda. Merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar.
Biraz uzun.
İyi akşamlar, buyurun.
Evet, şimdi bir şunu gördüm ben, niçin karşıyım diye 17 Ocak 2015 tarihli bir yazınız var.
Evet.
Yani o zaman belki bu kadar dikkatli okumamıştık ama hakikaten orada işte malum Paris'teki olayın arkasından Cumhuriyet'te bu meseleye destek boyutunu vicdani bir sorgulamayla diyorsunuz ki katılmıyorum. O kadar, bunu vurgulamak istiyorum diyorsunuz. Bir bu var, bir de yayınlanmayan yazınız olduğu söyleniyor. Siz tabii ki bildiklerinizi siz ne kadarını paylaşırsınız? Niçin gitti Işık Kansu? Biz onun derdindeyiz.
Evet, anladım. Şimdi sözünüzü ettiğiniz 17 Ocak tarihli yazımın nedeni şuydu, yani biz Cumhuriyet Gazetesi'yiz, ilkelerimiz var, bir geleneğimiz var değil mi?
Evet.
Sayın meslektaşım, yani ayrıca Cumhuriyet'in dışında ben şuyum demenin bir anlamı yoktu. Biz o güne kadar, gerçi gerek Charlie Hebdo dergisinin ifade özgürlüğünü gerekse savunuyorduk, gerekse ona düzenlenen terör hareketini kınıyorduk. Ama onun dışında Charlie Hebdo'yu içselleştirecek bir yayına ben karşı olduğumu bir gün önceden hem yönetimle paylaştım, hem gazetedeki yazar arkadaşlarımla paylaştım. Daha sonra da o yazıyı yazdım.
Ama zaten orada çok özür dilerim, yani bu görüş paylaşılırken bir karar oluştururken herkesin nabzını tutmak istedi mi gazete yönetimi, yoksa siz?
Hayır. Anladım. Öyle bir şey yok. Yok. Yani zaten benim bildiğim kadarıyla daha sonra görevden alınacak olan değerli meslektaşım Utku Çakır Özer de böyle bir yayına karşı olduğunu bildirmişti genel yayın müdürü olarak.
Hı hı hı.
Onunla da görüştüm çünkü. Kaygılarımı onunla da paylaşmıştım. Efendim daha sonra işte Adalet ve Demokrasi Haftası yazı yazdıktan sonra okurlarımdan biraz ara istedim. Çünkü Adalet ve Demokrasi Haftası geliyordu ve Uğur Mumcu benim gazetecilikten ustamdır. Muammer Aksoy da üniversiteden öğretmenimdir. Dolayısıyla onları anmak benim her yıl Adalet ve Demokrasi Haftası'nda birinci ödevim ve görevimdir. Ve Anadolu'da çeşitli yerlerde konferanslar veririm bu konuda. Dolayısıyla onun için izin istemiştim.
O olayla bağlantısı yok, yani onu anlıyoruz. Böyle bir kırgınlık vardı, gideyim değil, hakikaten her sene yaptığınız bir şeyi yapmak için.
Evet, onu yapmak için. Yani o kadar yoğun bir programdı ki yani yazı yazma biraz zorlaşacaktı ondan.
Anladım.
Daha sonra işte yazılarıma yeniden başlayayım dedim. Geçen cumartesi yazımı gönderdim. İcra Kurulu Başkanı gazetenin Akın Atalay gazeteye girmiş olmasına rağmen yazımı sayfadan çıkarttırdı. Onu öğrendim. Daha sonra pazartesi günü için aynı yazıyı, çünkü ben cumartesi pazartesi yazıyorum. Aynı yazıyı gönderdim yayınlanması üzere, onu da yayınlamadılar. İşte dün de Akın Atalay arayıp yazılarıma son verildiğini söyledi. Ben telifli çalıştığım için yazıya son verilmesi demek,
tabii,
gazeteyle ilişkimin kesilmesi demektir. Hı hı.
Orada bir gerekçe gerekiyor mu Işık Kansu? Yani bir gerekçe soruluyor mu böyle bir durumda? Yani ne var diye bilmiyorum,
yani
paylaşır mısın da?
Diye, efendim 17 Ocak'ta sözel olarak söylediği, çünkü bugün yazılı şey geldi. O yazılı yani yazılarıma son verilmesine ilişkin yazılı bildiride herhangi bir gerekçe yok. Ama dün sözlü olarak Akın Atalay 17 Ocak'ta yazdığım yazıda gazete yönetimini, kendisini kötü niyetle suçladığımı ileri sürüyor ki yazıda o anlama gelecek bir şey, ancak nasıl diyeyim, gocunacak kişi için söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu gerekçelerle ben 37 yıldır canla başla ömrümü verdiğim, çok sevdiğim, idealim olan Cumhuriyet Gazetesi'nden koparılmaya çalışıldım. Ama ben Cumhuriyet Gazetesi'nden kimse beni koparamaz. O benim Cumhuriyetçilerin gazetesidir. Ben Cumhuriyetçiyim ve o gazeteme geri döneceğim ve yazılarımı yazacağım. Ben bu konuda kararlıyım.
Burası çok önemli. İşte gazetecinin de en azından haber bulduğu yer burası olacak. Katılırsın herhalde bana. Çünkü hani bitti diye düşünür insanlar. Işık Kansu böyle bir şeyle muhatap oldu. Çok kırıldı ve alas mı aldık dedi. Biz belki de filmin bu tarafını biliyoruz ama şu anda hakikaten söylediğiniz, oraya aitim ve orada devam edeceğim. Bu ne demek? Hukuki bir süreç başlıyor. Öyle mi anlayacağız?
Yani buna hukuki mi diyeceğiz? Yani kamuoyu, çünkü okullardan çok sayıda telefon, mesaj geliyor. Tepkilerini benim yanımda olduklarını bildiriyorlar. Yarın da Uğur Mumcu Vakfı'nda saat 14-14.30 arasında Muzaffer İlhan Erdost, Korkut Boratav ve Bilsay Kuruç hocalarımın, büyüklerimin önderliğinde demokratik kitle örgütlerinin düzenlediği bir toplantı olacak. Cumhuriyette neler olduğunun tartışılacağı bir toplantı olacak. Yani Cumhuriyet okurları bu konuda çok tepkililer, onu biliyorum.
Anladım.
Yani benim açımdan değil, Cumhuriyet Gazetesi'nde olup bitenlerinden kaygılılar. Sadece benim atılmam değil, gazeteden uzaklaştırılmam değil. İşte Utku Çakır Özer'in genel yayın yönetmenliğinden alınması, çizgisinin bir anlamda değiştirilmeye çalışılması gibi kaygıları dile getiriyorlar.
Peki burada tırnak içinde başkalarının naklettiği bir şeyi bizle paylaşır mısınız? Yani çok eskiyi biliyoruz da, işte Hasan Cemaller, Okay Gönensinler, o bambaşka bir hadiseydi. Yazıldığı tarafları kitaplarında yazdılar vesaire. Burada şu anda çok böyle görünür bir kırılma yok ama ya, okurlar hissediyorlar mı, bir şeyi nasıl tarif ederler bu değişimi, onu merak ediyorum. Eğer yani sizin görüşünüz değil de, yani çok dikkatli Cumhuriyet okuru açısından ne değişiyor, yani ya da hangi hamleler bizi nereye götürecek endişesi taşıyorlar?
Yani bizim yayın ilkelerimiz bellidir. Yunus Adi çizmiştir. Biz ne bir gücün gazetesiyizdir, ne partinin bir partinin gazetesiyizdir. Bizim ilkemiz cumhuriyetçiliktir, cumhuriyet ilkeleridir. Dolayısıyla yani beni arayan okullardan edindiğim izlenim, bu cumhuriyet ilkeleri konusunda kimi sıkıntılar hissettiklerini aktarıyorlar bana.
Anladım. Peki o zaman ne diyelim, biz meslektaş açısından, meslektaş dayanışması açısından önemsiyoruz bunu. Çünkü bu kadar rüzgarların savurduğu meslektaşlarımız var ki başka başka gazetelerde. Bir de Cumhuriyet limandır, sığınaktır, orada bunların olması bizi üzmüştü. Şahsınızda 81 yılında ben Ankara'da gazeteciliğe başladığımda sizle bir yerde oturduğumuz olmadı, tanışıklığımız yok ama hep isminizi bilirdim. Bu arada hattan da koptu Işık Gansu. Evet efendim, bizce söylemesi gereken ne varsa söyledi, paylaştı. Umarız dinleyenler bundan ne mesaj aldılarsa, değerlendirme aldılarsa tatmin olacaklardır.
Sağlık Köşesi.
Evet, Sağlık Köşesi'nde bugün yine insanları şaşırtan bir haberdi. İstanbul Pendik'te cereyan ediyor olay. Doktor Şahin Ali Yerlikhan, eşi Hülya Yerlikhan. Belirtilen o ki süpermarketten bir tavuk alıyorlar, mantar alıyorlar. Bunu işte evlerinde tüketiyorlar. İşte fenalaşma var ve sonradan Şahin Bey kaybediliyor. Hülya Hanım da hayati tehlikesi sürüyor. Şimdi tükettiğimiz çok önemli gıdalar bunlar. Ne oluyor? Ne demek lazım? Nasıl dikkat edeceğiz? Hemen bilen bir ismi ararız ya biz. Sayın Profesör Ahmet Aydın'ı arkadaşlarım buldular. Çok teşekkür ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Toksoloji Bölümü öğretim üyesi. Sayın Aydın, hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Hocam biz böyle korktuk tabii. Neden korktuk? Yani hekimler bizim için çok bu konularda titiz insanlar, dikkatli insanlar. Onların düştüğü, Allah korusun, böyle bir hata oradan kaynaklıysa yani bizler de düşebiliriz. Onlara Allah rahmet eylesin diyorum tabii Şahin Bey'e. Nedir burada? Siz nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz?
Şimdi öncelikle tabii gıdaların alındığı yerler market olduğu zaman mantar almışlar ve tavuk almışlar diyorsunuz. Hı-hı. Ya yine haberi okumadım çünkü henüz bakma şansım olmadı. Hı-hı. Ancak yani normalde mantarlar, son derece zehirli mantarlarla karşılaşabiliriz. Fakat bu markette satılan evet, mantarları olunca tabii bunun kaynağının o market ciddi şekilde araştırması lazım.
Değil mi? Süresi geçse o kadar etkili olur mu bilmiyorum hocam. Yani
mantar için süresinin geçmiş olması çok önemli olmayabilir. Ancak tabii diğer tavuk için süresinin geçmiş olması, ama bu aşikardır ki üzerinde son kullanma tarihi ve normalde market şartlarında saklandığı için de hijyenik olarak da saklandığı varsayılır. Yani şu anlatılanlara göre marketten alınmış bir gıdada ki meydana gelen akut doğrudan ölüme yol açabilecek bir olaydan gıdaların kontaminasyonunu düşünülebilir. Ancak tabii burada en büyük cevabı, en güzel cevabı verecek olan bu gıdaların temin edildiği marketin bu gıdaları nereden aldığını.
Değil mi? Zincir takip edilecek bu. Mutlaka zincire kesinlikle, bakacaklar.
Kesinlikle, çünkü biliyoruz mantarlar son derece ölümcül olabilir. Ama bunlar kültür mantarıdır. Acaba nereden kaynaklandı? Nasıl geldi? Bütün bu süreci araştırarak tam bir karar vermek doğru olur bence.
Tavuk mesela, orada tavuk dediğiniz, hani çabuk pilav yaparlar. Tavuklu pilav işte sünnetlerde, düğünlerde çok zehirlenme olur. Onu biliriz. Yaz aylarında özellikle tavuk da öyle korkutucu bir şeydir. Yani peki biz bunun özelinden çıkalım hocam. Biz ama mantar ve tavuk tüketirken en azından hangi hassasiyetleri çok önemsersiniz? Ne yapalım? Bakalım böyle gözle görebilir miyiz? Neden kaçınalım? Ne yapalım?
Şimdi öncelikle mantar üzerinden gidecek olursak, bir kere mantar zaten bizim tamamen tavsiye ettiğimiz bilmedikleri, kaynağı bilinmeyen mantarın alınmaması. Tabii burada marketten alındığı için kaynağının olduğunu, güvenilir olduğunu varsayıyoruz. Evet. Bu nedenle mantar için çok fazla taze olması ve herhangi bir bozulmanın, herhangi bir kokuşmanın olmuş olmaması bir göstergedir. Dolayısıyla mantarda çok fazla yapacak, çok fazla kontrol edecek herhangi bir şey yoktur. Aldığınız ürünün görüntüsü, görünürlüğü, rengi, kokusu, bunlar hep bir göstergedir. Hı-hı. Tavuk için de aynı şekilde, yine üzerinde artık son kullanma tarihi olmayan bir tavuk ürününün olduğunu zannetmiyorum bu gıda yöneticilerinde, gıda yönetmeliğinde. Ama özellikle bunlara dikkat etmeleri çok önemli. O nedenle çok fazla yani bir markette kokan bir tavuğu alma şansları zaten yoktur zannetmiyorum. O nedenle bu gıdaların özellikle son kullanma tarihleri, görüntüleri çok önemli. Fakat Ama kaynağı konusunda markete güvenmenizden başka şansınız yok.
Doğru, doğru. O zaman bu biraz daha netleşsin. Çünkü adli evet. tıpta da inceleme olacak. Uzmanları evet. meseleye evet. girmişler. Evet. Eğer hal böyleyse hakikaten başka evet. bir meseledir bu diye düşüneceğiz değil mi hocam?
Evet, evet. Aynı şekilde.
Öyle
aynı
görünüyor.
Şekilde düşünüyoruz.
Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hocam sağ olun, iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
Evet efendim, burada dikkat edilecek meseleyi zaten hocamız da söyledi. Yani kokusu var vesaire, çok kolay değil. Oralarda marketlerde o tedarik zincirleri bu konuda daha duyarlıdırlar diye düşünüyoruz. Evet, şimdi size birkaç not aktaracağım. Bugünkü gelişmelere dair olacak bunlar. Nedir efendim? Mesela TSK neden bu açıklamayı yaptı? 22 Kasım'da da tartışılıyordu. Gazeteler yazmıştı. İşte TSK'nın içinde Gülenciler var, şu var, bu var diye iktidara yakın gazetelerin çok gürültü çıkardığını hatırlıyorum. O zaman yayınladığı basın açıklamasını bugün yeniden bir tartışma vardı. Yani işte Gülenciler var, cemaatin içinde şu oldu, bunu yapıyorlar vesaire gibi çeşitli yayınlar olunca Genelkurmay yalnızca şunu söyledi. O tarihte yaptığım 22 Kasım 2014 tarihinde yaptığım basın açıklaması görülen lüzum üzerine tekrar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Şimdi ne diyor burada? Hiçbir legal görünümlü illegal yapılarla ve legal illegal tüm odaklarla irtibat içinde olmaz diyor. Olmamıştır TSK diyor. Disiplinsizliğe ve itaatsizliğe diyor karşı gerekeni yapıyoruz zaten öteden beri diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı mensuplarına yönelik olarak yıllardır devam eden ve bugün kumpas yapıldığı söylenen davalar da dikkate alınarak ileride aynı durumla karşılaşmamak için iddiaların daha titiz şekilde kurum içerisinde ve herhangi bir yara açmadan adil, vicdanlı ve hakkaniyet esaslarına göre sonuçlanması için gayret sarf ediyoruz. Yani diyor Balyoz'la Ergenekon'la ilgili o büyük alt üst oluşta çok dikkat edilmedi buna. İnsanlara izinler verildi, yargılandılar, hapse girdiler ama şimdi kumpas olduğu yolunda iddialar ağır basıyor. Dikkat edeceğiz. Onun için ağır gidiyor olabilir ama sonuçta şey yapmayın, bunun bir problem olduğunu düşünmeyin diyor. Enflasyonla ilgili bir notumuz olacak çünkü enflasyonla ilgili de hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kızdığı o faiz oranlarına inmesi lazım. Ne yapıyorsunuz siz ey Merkez Bankası demişti. Bir nispeten 0.50 bas puan düştü ama bu yetmez denince Merkez Bankası Başkanı da demişti ki başçı işte bakalım bu salı günü açıklanacak enflasyon çok iyi düşüyorsa biz şey yapacağız. Yeniden öne alacağız toplantımızı, faizleri yeniden bir gözden geçireceğiz. Bugün işte ne oldu? Açıklandı. Neymiş? TÜFE'de 1.1 yani üretici tüketici fiyatlarında 1.1'lik bir Ocak ayı enflasyonu var. Üretici fiyatlarda da 0.33'lük bir artış var. Son 19 ayın en düşük enflasyonu ama Merkez Bankası bunu yeterli bulmadı. Acil bir toplantıyla yeniden faiz indirimine de ihtiyaç duymadı. Zamanında bu ayın sonuna doğru tekrar şey yapacak. Bunu gündemine alacak ve ihtiyaç halinde ise yeniden faiz indirecek. Bir de Fransa'dan bir son dakika gelişmesi var. Nice'de, Nice şehrinde Yahudi derneklerinin bulunduğu bir binada nöbet tutuyor Fransız polisleri. Hatta asker bunlar. Bir bıçaklı bir saldırı gerçekleşiyor. 9 Ocak'ta Yahudi marketine yönelik saldırıyı gerçekleştiren Amedi Kolibali ile aynı ismi taşıyor. Böyle enteresan bir şey. Soy ismi aynı. Ve bıçakla yaralanan iki Fransız askerinin durumunun ciddi olduğu söyleniyor. Bu olayla ilgili gelişmeler olduğunda arkadaşlarımız sizlere bunu aktaracaklar. Belki Demirtaş'ın Kadir Bey'le görüştüm, Kadir İnanır'la görüştüm bilgisi de önemli. Çünkü Kadir İnanır'ın milletvekili olma durumu var deniyordu. Demirtaş'ın partisinden, HDP'den. Diyor ki konuştum Kadir Bey'le, sağlık durumu müsait değil Kadir Bey'in. O yüzden kendisi milletvekili olarak listemizde yer almayacak. Çok konuşulmuştu ama kendisinin sağlık gerekçesiyle bunu istemediğini biliyorum dedi. Evet, Cengiz Erdil'in sesli dosyalarına geldi sıra. Greenpeace neler yapıyor? Bu ara bir yoğun kampanyaları var, onları anlayacağız. Arkasından İzmir'de kent dayanışmasını güçlendirmek için yoldaş araba projesi var. İlginç, İzmirli dinleyenlerimize gidecek o da. Kentte neler olup bittiğini öğreneceğiz. Evet, sözü Cengiz Erdil'e bırakıyorum ben. İki röportajını dinleyeceğiz. Şimdiden sizlere iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine yeni saatimizde 17.30'da birlikte olmak umuduyla. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar, esen kalın.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Sesli Dosya.
Greenpeace yani Yeşil Barış dünyada ve ülkemizde doğa için, insanlık için kötü sonuçlar verecek projelere karşı kampanyalar yürütüyor. Greenpeace Türkiye'de bu kampanyaları son günlerde bir tanıtım atağına başladı. Şimdi Greenpeace iklim ve enerji kampanyaları sorumlusu Reşit Elçin telefon hattında. Sayın Elçin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Cengiz Bey.
Efendim, tabii Greenpeace'in özellikle GDO'lu bu yiyecekler, iklim değişikliği ve pek çok termik santrallerden kaynaklanacak veya Doğu Karadeniz'deki dereler üzerine yapılan hidrolojik santrallere karşı kampanyalarını biliyoruz. Yani ben önce şunu sormak istiyorum. Yani 2014 yılını Türkiye bu çevre politikaları açısından, çevreye verilen zarar diyelim, yani nasıl geçirdi? 2014 yılı nasıl geçti sizce?
Aslına bakarsanız 2014 yılı çevre açısından çok kötü sonuçlar doğuran bir yıl oldu. Hem iklim değişikliğinin sonuçlarının artık gün yüzüne çıkmış olması, yani her zaman söylendiği gibi iklim değişikliği geleceğimizi etkileyecek söyleminin bir nevi yıkıldığı bir yıl oldu. Hem Türkiye'deki iklim felaketleri hem dünyadaki iklim felaketleri iklim değişikliğinin artık günümüzün bir sorunu olduğunun göstergesi. Bu bağlamda da Türkiye'deki iklim değişikliğine etki eden en önemli sorun kömürlü termik santraller. Sizin de dediğiniz gibi. Bugün dünyada var olan karbon salımlarının %41'i kömürlü termik santrallerden kaynaklanıyor. Şu an Türkiye'de hali hazırda 25'e yakın kömürlü termik santral çalışıyor. Ve Türkiye 80 tane daha yapmayı planlıyor. Evet. Ve bunları yaparsa Türkiye dünyadaki en büyük 4. kömür tehdidi olacak. Ve geçtiğimiz yılda, yani 2014 yılında Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bu termik santral, kömürlü termik santral projelerinin hayata geçirilmeye çalışıldığı bir yıl oldu. Dolayısıyla bu Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde hem havaya, hem suya, hem toprağa vermiş olacağı zararların dışında bir de tabii iklim değişikliğine olan etkileriyle büyük ölçüde bir ekonomik sorun aslında ortaya çıkardı diyebiliriz.
Peki şimdi Greenpeace'in kampanyalarından söz edecek olursak, yeni bir e-posta ile herkesi desteğe çağırıyorsunuz Greenpeace'e. Biliyoruz tabii Greenpeace'in öyle çok büyük sponsorları yok. Yani insanların kıyıda köşede küçük meblağlarla, bağışlarla ayakta duran bir örgüt. Nasıl gidiyor kampanyalarınız?
Aslında 2014 yılı bizim için başarılı bir yıldı. Kömürlü termik santralle mücadele etmemiz açısından. Şöyle ki, biliyorsunuz ki Greenpeace hiçbir devletten ve hiçbir şirketten maddi destek almıyor. Sadece bireylerin desteğiyle ayakta duruyor ve onların desteğiyle kampanyalar yürütüyor ve bu sayede bağımsız kalmaya çalışıyor. 2014 yılında en önemli başarılarımızdan biri, biliyorsunuz Soma'da bir maden faciası yaşandı. 301 madenci orada hayatını kaybetti. Aynı bölgede bir termik santral kurulması planlanıyordu ve bu termik santral için yeni madenler açılması söz konusuydu ve olası madenci ölümlerinin olması ve aslında o bölgedeki hem doğaya hem ekolojiye hem de insan sağlığına çok büyük zararları olacak bir projeydi. Greenpeace 2014 yılının sonlarına doğru Yırca, Soma Yırca köylüleriyle beraber orada bir hukuki mücadele başlattı. Orada termik santralin planlandığı arazi bir zeytinlik arazisiydi. Bu arazinin acele bir şekilde kamulaştırılıp termik santrali kuracak şirkete devredilmesi söz konusuydu. Greenpeace de Yırca'da bulunan köylülerle beraber bu kararın, acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için bir hukuki süreç başlattı. Bu süreçte köylülerin yanında oldu, onlara destek oldu ve uzun süren mücadelelerin sonunda 6000'e yakın zeytin ağacı kesilmiş olsa da Danıştay Greenpeace'in ve köylülerin haklılığını onaylayıp bu acele kamulaştırma kararını iptal etti. Yani Greenpeace şu an Türkiye'nin birçok şehrinde, 20'den fazla şehrinde, orada kendi bölgelerine termik santral istemeyen insanlarla beraber çalışıyor. Türkiye'nin birçok ilinde insanlar kendi platformlarını kurmuş durumda. Bartın'da Bartın platformu olarak örgütlenmişler. İşte Amasya'da Suluova'da Yeşil Suluova platformu olarak ya da Bursa'da Dosat'ta termik santrali hayır gibi. Aslında Türkiye'deki insanlar kömürlü termik santrallerin mevcut. Çünkü 25 tane çalışan termik santral olduğu için termik santrallerin insan sağlığına ve çevreye ne kadar zarar verdiğinin farkında ve politikaların değişmesini istiyorlar. Greenpeace'de 2015 yılında bu enerji politikalarının şirketlerin aslında kısa vadede daha çok kar etmesini sağlayacak. Uzun vadede hem toplum sağlığını hem de ekonomimizi gerçekten olumsuz etkileyecek. Bu kirli enerji projelerine karşı Türkiye'nin dört bir yanında kampanya yapmaya devam edecek.
Evet, şimdi o termik santrallerde enteresan bir durum var. Samsun'un Terme ilçesinde de bir, üstelik ithal kömüre dayalı bir termik santral yapılacaktı. Ve Terme Belediye Başkanı, AK Partili Terme Belediye Başkanı da bu kampanyanın içinde şiddetle karşı çıkıyorlar. Evet. Tabii istemiyorlar oraya Terme gibi bereketli bir toprağın bereketli olduğu bir yere. Üstelik ithal kömürle çalışacak bir santral yapılmasına karşı çıkıyorlar. Ben burada şunu sormak istiyorum. Sizin de uzmanlık alanınız. Ya biz bu rüzgar potansiyelimiz var bizim. Çok az yapılıyor. Bu pahalı bir şey mi de yapmıyorlar? Neden böyle bir rüzgar santraline, rüzgar güllerine ağırlık verilmez? Ne diyorsunuz siz?
Temelde bence sorun ekonomik. Yani bugün iklim değişikliği dediğimiz kriz de aslında hükümetlerin, devletlerin, şirketlerin kısa vadeli kar potansiyelleri üzerine politikalar üretmesinden kaynaklanıyor. Bunun yansımasını da Türkiye'de de görüyoruz. Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi. Türkiye 2012 yılını kömür yılı ilan etti ve Türkiye'nin hangi bölgesinde olursa olsun kömürlü termik santral kurmak isteyenlere Türkiye'nin en az gelişmiş bölgesiymiş gibi teşvik verme vaadinde bulundu. Dolayısıyla 2012 yılından sonra hemen hemen her hafta yeni bir kömürlü termik santral projesi hayata geçmeye başladı. Dolayısıyla aslında bu hükümet politikası. Mesela şu an Türkiye'nin toplam kurulu gücü 70 bin megawatta yaklaştı. Ama 2007 yılında ilk rüzgar projeleri, büyük projeler Türkiye'de açılmaya başlandığı zaman yaklaşık 170 bin megawattlık rüzgar gülü başvurusu geldi Türkiye'ye. Ama Enerji Piyasası Denetleme Kurulu bu santrallerin çok çok az bir kısmına onay verdi. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl 10 bin megawattlık güneş enerji santrali projesi başvurusunda bulundular Türkiye'de enerji şirketleri. Ama sadece 600 megawattına izin verildi. Aslında gördüğümüz gibi yani bu bir hükümetin, aslında devletimizin bir politikası. Kısa vadede şirketlerin daha çok kar etmesi üzerine kurulmuş. Uzun vadede hem toplumumuzu refahını ve kalkınmasını daha ileriye taşıyacak bu projelere maalesef engel olundu.
Evet. Greenpeace'in yeni kampanyaları var. Bu kampanyalara herkesi desteğe çağırıyor. Tabii biz de hem 2014 yılının bir değerlendirmesini hem de gelecek yıllarda neler olacak onu konuştuk. Greenpeace iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Reşit Elçin verdi bize bilgi. Çok teşekkür ederiz Sayın Elçin.
Ben teşekkür ederim Cengiz Bey. İyi günler, iyi çalışmalar.
Sesli Dosya.
İzmir'de kent ulaşımında ilginç bir proje var. İzmir'de aralarında meslek odası ve sendikaların da bulunduğu grup Yoldaş Araba Projesi başlattı. Bununla kent kültürü ve dayanışmasını güçlendirmeye amaçlıyor. Tabii kent içindeki trafik sıkışıklığını da gidermeye amaçlayan bir proje. Türkiye Mimar Mühendisler Odası Birliği İzmir Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Melih Yalçın bu konuda bize bilgi verecek. Sayın Yalçın, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Bu Yoldaş Araba Projesi ismi de çok ilginç. İlk önce nedir efendim yoldaş araba? Ne anlamamız lazım yani yoldaş araba deyince?
Yoldaş araba şu anlama geliyor. Sabah ve akşam saatlerinde özellikle belli bir güzergahta kendi arabasıyla yolculuk eden vatandaşlarımızın otobüs duraklarında bekleyen yolculardan aynı güzergahta olmak gitmek isteyenler varsa onları arabasına davet etmesi. Onların da bu daveti kabul ederek birlikte girecekleri yere yolculuk etmelerini hedefliyor.
Evet, çok güzel. Tabii bu İstanbul'da da uygulansa keşke. Çünkü arabalarda bir kişi, iki kişi var. Ama şimdi insanlar birisinin arabasına binmeye çekinir.
Doğru.
Öteki de yani çağırdığı zaman da taksi de sanabilir, ücretli sanabilir. Çünkü dünya para dünyası. Nasıl ayrılacak bu arabalar?
Şimdi bununla ilgili bir stickerımız var. Arabalara, başvuran arabalara bu stickerları yapıştırıyoruz. Başvuran arabaların kayıtlarını alıyoruz. Özellikle şimdi başlangıçta bunları bir kurumlar üzerinden başvuru yapılmasını sağlıyoruz. Evet. Bu sticker karşılıklı güven anlayışını simgeleyen ve ona temin eden başlangıçta bir simge niteliğinde.
Peki nasıl başladı uygulama? Şimdi bir pilot bölge mi seçtiniz İzmir'de bunun için?
İzmir'de işte daha dün duyurusu yapıldı. Zaten proje İzmir'e ait bir proje şu an itibariyle.
Evet.
Pilot bir bölgemiz yok. Bu konuda çeşitli kurumların güvenilir arabalarına öncelikle başlangıçta yapıştıracağız. Bu arkadaşlarımız akşam özellikle sabah ve girişte ve dönüşte güzergahlar üzerindeki duraklara yanaşıp gelmek isteyenleri davet edecek.
Peki bu sticker'ları siz Mimarlar Mühendisler Odalar Birliği'nin temsilciliğinden mi alacaklar?
Web sitemiz var. Nereden başvuru yapılacakları belli.
Evet.
Orada çeşitli sayıları da daha sonra çoğaltılacaktır. Şimdilik iki başvuru noktamız var. Buraya başvuran arkadaşlarımız bizzat gelecekler, bir form dolduracaklar. O taahhütnamenin altına imza atacaklar, sticker'ını alıp arabalarına yapıştıracaklar ve uygulama başlayacak.
Peki yayınımızda web sayfanızı duyuralım biz.
Yoldaşaraba.net.
Yoldaşaraba.net'e başvurduğunuz zaman İzmir'de bu projenin içinde yer alıyorsunuz ve arabanıza tanımadığınız insanları alıyorsunuz ama hem kent ulaşımında bir kent içi dayanışma oluyor tabii. İnsanlar birbirini
evet.
tanıyor. Hem de kent ulaşımında böyle trafiğin sıkışıklığının giderilmesinde hiç olmazsa bir damla oluyor yani bu değil mi efendim? Olacak diye de
tabii
bekliyoruz.
Bu, onun yan etkisi olacağını düşünüyoruz ama bizim asıl amacımız burada bir kent dayanışması, kent kültürünün biraz yaygınlaştırmasıdır.
Tabii İzmir gibi bir kente de o yakışır diyoruz biz de. İstanbul'dan başarılar diliyoruz. Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği İzmir Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Melih Yalçın'a teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar tekrar. Hoşçakalın.